Ayrım 11.
Sayfa 108. Kızıl saçlısı, siyah saçlısı, sarı saçlısı hep bir örnek olmuştu şimdi. Şu hayaleti andıran, sabahın köründen beri elinde defteriyle iki büklüm olmuş bu girdabın ortasında durup duran görüntünün Maria Kondratyevna olduğuna inanmak hemen hemen olanaksızdı. Yanı başında duran iki büklüm, kaba görüntünün kim olduğunu çıkarmak da her yiğidin harcı değildi. Onun Edward Nikolayevich olduğunu her zamanki nazik ve saygılı konuşmasından anlayabiliyordum ancak. Yoldaş Bokova, ne kadar arpa ayırdık? Maria Kondratyevna defterini güneşin ışığına doğru çevirdi. 600 kilo diye yanıtladı onu. O bitkin, titrek soprano sesini duyunca ona acımadım desem yalan olur. Lapato göre hava hoştu. Aşırı yorgunluk anında bile bir yolunu bulur, herkesi neşelendirirdi o. Harman alanının dört bir yanından duyulacak denli yüksek sesle Galatenko diye bağırdı. Galatenko! 30 kiloluk bir saman yükünü tırmığın yardımıyla başında dengede tutmaya çabalayan Galatenko bir an için durdu ve samanların altından seslendi. Ne istiyorsun? Gel buraya bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Galatenko, Lapot'a karşı neredeyse dinsel bir bağlılık duyardı. Akıllı olduğundan, neşeli ve şakacı olduğundan ve kendisine sevgi gösterdiğinden severdi onu. Galatenko'yu değerlendiren, onu anlayan ve bize bu çocuğun aslında hiç de tembel olmadığını gösteren tek kişi Lapot'tu. Galatenko başındaki yükü motorun önüne bıraktı ve harman makinesine doğru koştu. Tırmığına yaslandı. Bu evrensel curcuna ve gürültünün ortasında bir an olsun dinlenme bahanesi bulduğuna için için sevindiği belliydi. Böylece Lapot'la konuşmaya koyuldu. Beni niye çağırdın? Lapot yukarıdan aşağıya doğru eğilerek, bak ne diyeceğim, dedi. Orada bulunanlar eğlenceli bir şeyler dinleyeceklerini bildiklerinden kulak kesildiler. Söyle. Bizim yatak odasına git. Orada benim şeyin altında, neyin altında? Yastığın altında, dedim. İyi, ne var orada? Yastığımın altında şey var. Anladık, yastığının altında ama ne? Bir çift yedek el. Ne yapayım onları, diye sordu bu kez Galatenko. Onları çabucak buraya getir, dedi Lapot. Kendi ellerini evire çevire göstererek, bunlarda iş yok artık, diye ekledi. Herkes kahkahadan kırılıyordu. Ha, tamam, dedi Galatenko. Herkesin Lapot'un sözlerine ve belki de kendisine güldüğünü sanıyordu. Aptalca ya da saçma bir söz söylememeye özen göstermişti ve başarılı olduğuna da inanıyordu. Çünkü yalnızca Lapot konuşmuştu. Ama kahkahalar artmaktaydı. Harman makinesi boşta çalışıyordu. Burun çocukları azarlamaya başladı. Ne oluyor? Neden çalışmıyorsunuz? Bunlar hep senin başının altından çıkıyor Galatenko. Aa, ben ne yaptım? Lapot yorgunluktan ölmek üzere pozlarında son derece ciddi bir sesle buruna karşı duyduğu dostça güvenle gözetmeye gerek görmeden durumu açıklayacaktı şimdi. Bu yüzden herkes susmuştu. Bu eller artık işe yaramıyor, dedi buruna. Ne olur izin ver de Galatenko gitsin benim yedekleri getirsin. Burun hemen durumu kavradı ve sesini yumuşatarak Galatenko'ya izin verdi. Elbette gitsin. Hadi git getir onları. Bundan ne çıkar canım? Amma da tembelsin yani Galatenko. Harmanlama senfonisi bitmişti. Şimdi birbiri ardına seslerden oluşan kahkahalar ve gülmekten ölme sesleri duyuluyordu. Şere bile gülüyordu. Makinistler bile motoru bırakmış, yağlı dizlerini döve döve gülüyorlardı. Galatenko yatakhanelerin bulunduğu yöne döndü. Silente ardından bakıyordu. Ya işte gerisi boş, dedi. Galatenko orada dikilmiş duruyordu. Düşünüyor gibiydi. Karabanov buğday yığınının tepesinden bağırdı ona. Ne bekliyorsun, gitsene. Galatenko tüm dişlerini göstererek sırıttı. Şimdi anlamıştı olanları. Öyle gülümseye gülümseye yavaş adımlarla yerine döndü. Orada bulunan iki kişi sordu. Neredeydin? Lapot gidip ona yedek el falan getirmemi istedi. Neden getirmedin? Yedek eli falan yok ki, şaka ediyordu. Bu arada burunun sesi duyuldu. Hadi yeter bakalım, yedek el tantanası bitti, iş başına. Yedek el tantanası bitti, diye ineledi Lapot. Eskilerle idare edeceğiz. Saat 9'da Şere motoru durdurdu ve Burun'a danışmaya gitti. Çocuklar yoruldu, daha yarım saatlik iş var. Olsun, dedi Burun, bitiririz. Lapot makinenin tepesinden bağırdı. Ey Gorkili yoldaşlar, Yarım saatlik işimiz kaldı ve korkarım bir yarım saat daha çalışırsak bizim işimiz bitiktir. Kabul etmiyorum. Burun biraz şaşırdı. Ne öneriyorsun peki diye sordu. Ben bu işe karşıyım. Yarım saat içinde bizim pestilimiz çıkar. Öyle değil mi Galatenko? Evet haklısın. Yarım saat çok. Lapot yumruğunu havaya kaldırdı. Yarım saat dayanamayız. Bu yığını son tanesine dek bitireceğiz. Ancak çeyrek saatte. Yarım saatte ne oluyormuş? Doğru diye bağırdı Galatenko. Ne kadar da haklı. Şere bir kez daha duyulan kahkaha seslerinin eşliğinde motoru çalıştırdı. Her şey 20 dakika içinde silinip süpürülmüştü. Birden tüm çocuklar samanların üzerine yığılıp öylece uyumak isteği duydular. Dayanılmaz bir istekti bu. Ama burunun buyruğu duyuluyordu. Sıraya geç. Saatlerdir sıralarının gelmesini bekleyen trompetçilerle borazancılar hemen ön sıralara koştular. Dördüncü özel flamamızın eşliğinde yürüdü. Flamayı Beyaz Saray'daki yerine teslim etti. Ben harman yerinde kalmıştım. Çocuklar flamayı selamlıyorlardı. Beyaz Saray'dan selamlamanın sesleri geliyordu. Karanlıkta elinde uzun bir sopa bulunan biri tökezledi. Bana çarptı. Kim o? Diye bağırdım. Benim Anton Semyonovic. Harman makinesi için geldim. Hani şu Volovik çiftliğindenim. Adım da Volovik. Pekala eve buyurun. Biz de Beyaz Saray'a yollandık. Hayli yaşlı olduğu anlaşılan Volovik karanlıkta bir şeyler mırıldanıyordu. İyi iyi. Çok güzel, tıpkı eskiden olduğu gibi. Ne diyorsunuz siz? Bakın ne diyorum. Siz harmana haçla ve sancakla gidiyorsunuz. Böyle olması gerekir. Çok güzel. Haçı da nereden çıkardınız? Yalnız flamamız var bizim. Papazımız da yok. Volovik koşar gibi bir iki adım attı, önüme geçti. Bana dönerek, papaz önemli değil diye haykırdı. Asıl güzel olan ne biliyor musunuz? Bir bayram havası veriyorsunuz bu işe. Bayağı bir bayram gibi. Bak aslı ne biliyor musunuz? Hasat bayramı. Bayramların en büyüğüdür. Ve bugün insanlarımız bunu unutmuş durumda. Beyaz Saray kaynıyordu. Çocuklar yorulmuşlardı ama nehre dalıp serinleyemeyecek denli bitkin değildiler. Bu banyodan sonra hepsi dipdiri oluyor. Kimse de yorgunluktan eser kalmıyordu. Bahçede masalar cıvıl cıvıldı. Her yandan gülme sesleri geliyordu. Maria Kondratyevna binlerce nedenden ötürü ağlamaklıydı. Yorulduğu için ağlayacaktı. Çocukları çok sevdiği için, gerçek insanlık yasası kendi içinde de yeniden canlandığı için, özgür bir çalışma topluluğuna katılmanın tadını tatmış olduğu için ağlayabilirdi. İşiniz kolay mıymış bakalım diye sordu Burun. Bilmiyorum dedi Maria Kondratyevna. Güçlü sanırım ama orası önemli değil. Böyle çalışmaya çalışmak değil mutluluk denir. Silanti yemekte yanıma oturdu. Kulağıma eğilerek bir giz açıkladı. Bak sana söylememi istediler ben aracıyım. Pazar günü yani ne derler görücüler gelecekmiş. Olga'yı istemek için yani. İşte gerisi boş. Nikolayenko mu gönderiyormuş görücüleri? Gönderen Pavel Ivanoviç damadın babası yani. Bak Anton Semyonoviç yüzümüzü kara çıkarmamalıyız. Ne gerekse hazırlamalısın. Hani yani el havlusu, ekmek, tuz. Eski bir Ukrayna geleneğine göre evliliğin uygun görüldüğünü belirtmek üzere erkek tarafına ekmek ve tuz verilir. Sevgililer de evlenmeye evet derse görücüler göğüslerine çaprazlamasına birer havlu bağlarlar. Kızın verilmesi halinde kendilerine bir tatlı kabağı sunulur. İşte hepsi bu. Gerisi boş. Silanticiğim bu hazırlıkları sen yapsana. Tamam bu işi ben yaparım. Nasıl derler? Ama bak kardeşim böyle durumlarda ya vodka çıkaracaksın ya bir şey. Gerisi boş. Vodka olmaz Silanti. Ama iki şişe şarap alabilirsin. Düğün. Pazar günü Pavel Ivanoviç Nikolayenko'nun elçileri bizi ziyaret etti. Onları daha önceden tanıyorduk. Biri Kuzma Petrovich Mogorich, öteki de Osip Ivanoviç Stomukaydı. Kuzma Petrovich'i toplulukta herkes tanırdı. Çünkü evi bize yakın, ırmağın karşı kıyıcığındaydı. Son derece geveze bir insandı. Kişiliği de pek sağlam değildi. Üzerinde her türlü yabanıl otun bittiği kumlu bir tarlası vardı. Tarlada çalıştığı pek görülmezdi. Zaten burada çoğu başına buyruk, kendiliğinden yetişen her türlü çerçöpten başka bir şey yoktu. Önüne gelen tarlayı kendine yol yapmış, gelen geçen herkes ayrı bir keçi yolu oluşturmuştu. Kuzma Petrovic'in yüzü de tarlası gibiydi. Çünkü yüzünde de aynı tarlasında olduğu gibi hiçbir yararlı bir şey yoktu. Sakalları bile doğru dürüst bitmemişti. Rengi belli olmayan seyrek sakalı sahibinin çıkarlarına ters düşmek pahasına oradan buradan yabanıl ot gibi filiz sürüyordu. Yüzünde de tarlasında olduğu gibi sayısız yollar, kırışıklıklar, buruşukluklar ve çukurluklar vardı. Kuzma Petrovic'i tarlasından ayıran tek şey uzun ince burnuydu. Osip Ivanoviç arkadaşının tersine çok yakışıklıydı. Gonçarovka'daki erkekler arasında yüzü en güzel, yapısı en gösterişli olanı oydu. Kocaman bir kızıl bıyığı, belki biraz fazla güvenli, güzel ve azıcık fırlak gözleri vardı. Giysileri yarı köylü yarı asker giysisiydi. Her zaman için akıllı izlenimi bırakırdı. Ayrıca tığ gibiydi. Akrabalarının çoğu zengin köylülerdi ama nedense kendisinin bir karış toprağı bile yoktu. Bilindiği kadarıyla yalnızca avlanmayla geçiniyordu. Irmağın kıyısında köyden kaçıyormuş gibi duran ıssız bir kulübede yaşardı. Konukların geleceğini bilmemize karşın gafil avlandık. Böylesine az rastlanan bir konuda yapılması gereken hazırlıkların neler olduğunu nereden bilecektik? Gerçi geldiklerinde benim büromda her şey sakin, yerli yerinde ve etkileyiciydi ve Kalina Ivanoviç'le benden başka kimse yoktu içeride. Neyse konuklar içeri girdi, ellerimizi sıktı ve kanepeye oturdular. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Bu yüzden Osip Ivanoviç'in bir giriş yapmasına sevindim. Eskiden böyle durumlarda bir avcı masalı anlatmakla söze girerlerdi. Ava çıkmıştık, bir tilki gördük. Bu tilki güzel bir kızdı. Gerçi ben avcıyım ama bana kalırsa böyle masallara gerek yok şu anda. Doğru dedim ben. Kuzma Petrovic oturduğu yerden kalkmadan ayaklarını indirip kaldırdı. Ayak ayak üstüne atacakmış gibi yapıp atmadı. Sakalını sallaya sallaya. Bana sorarsanız saçma bunlar dedi. Stomuka onu düzeltti. Saçmalıktan değil, zaman değişti. Zaman değişir, gelenekler değişir diye söze başladı Kalina Ivanoviç. Çok önemli bir söylev çektiğine kuşku duymadığı yüzünden okunuyordu. Bazı insanlar karanlıklara gömülmüştür, geri kalmışlardır. Ama bu yetmiyormuş gibi çeşit çeşit hayaletler, cinler, periler yaratır, bir şeyden korkmak gereği duyar sanki. Sonra da her şeyden, fırtınadan, aydan, bir kara kediden korkan akılsız yaratıklar gibi yaşar. Ancak bunlar eskidendi. Şimdi ekonomiyi denetleme görevlilerinin baskılarından başka bir şeyden korkusu yok kimsenin. Bu bile öyle korkunç bir şey değil. Burada felsefe yapmak üzere toplanmış bulunmadığımızı unutmuş görünen Kalina Ivanoviç'in sözünü kesti Stomuka. Geliş nedenimizi açık açık söyleyelim de bitsin bu iş. Bizi buraya sizin de tanıyıp bildiğiniz Pavel Ivanoviç Nikolayenko ile eşi Evdokya Stepanovna elçi olarak gönderdi. Burada toplulukta baba olarak sizden kızınız Olya Voronova'yı istemeye ve şu anda köy sovyetinin başkanı bulunan oğulları Pavel Pavlovich ile evlenmesine izin vermenizi ricaya geldik. Yanıtınızı rica ediyoruz dedi oradan Kuzma Petrovic. Olur derseniz kızın babası olarak bize havlularımızı ve ekmeğimizi verirsiniz olur biter. Olmaz derseniz sizi rahatsız ettiğimiz için bağışlamanızı dileriz. Kalina Ivanoviç kih kih güldü. Bağışlanmayı dilemek yetmez dedi. Sizin o saçma geleneğinize göre buradan birer tatlı kabağı götüreceksiniz. Tatlı kabağı vermeseniz de olur diye gülümsedi Osip Ivanoviç. Hem kabak zamanı değil ki. Doğru dedi Kalina Ivanoviç. Ama eskiden bir genç kız uğursuzluk getireceği korkusuyla kimseyi kabaksız geri çevirmez. Bu yüzden de bir kenarda birkaç kabak bulundururdu. Görücü mörücü gelmezse oturur bir güzel pişirirdi hepsini asalak. Tatlı kabağı da güzel olur hani. Hele darıyla birlikte pişirilirse. Bir baba olarak ne yanıt veriyorsunuz diye sordu Osip Ivanoviç. Şu yanıtı verdim. Bana bu onuru verdiğiniz için teşekkür ederim. Ancak ben babası değilim. Bir baba yetkisine de sahip değilim. Bunu kendisine sormamız gerekecek. Öteki ayrıntılarda daha sonra komutanlar kurulu tarafından saptanır, kararlaştırılır elbet. Ne yapılacağını söylemek bize düşmez. Siz yeni geleneklere göre gerekeni yapınız dedi Osip Ivanoviç. Bürodan çıktım. Topluluk nöbetçisi bitişik odadaydı. Komutanlar kurulunu toplantıya çağırmasını, bu işareti veren boruyu çaldırmasını söyledim. Toplulukta görülmedik bir heyecan kasırgası esmekteydi. Nastya koşarak bana geldi. Gülmesini zar zor tutarak, ''Havluları nereye getireceğiz?'' diye sordu. Başıyla büroyu göstererek, ''Buraya mı?'' diye ekledi. Havluların acelesi yok. Daha koşulları konuşup kararlara varmadık. Sen buralardan uzaklaşma. Gerek olduğunda çağırırım, tamam mı? Bağlama işini kim yapacak peki? Ne bağlaması? Havluları. Onlara. Ne derler? Görücülere bağlamak gerek. Toska Solovyov yanı başımda duruyordu. Koltuğunun altında koca bir somun ekmek, elinde de bir tuzluk vardı. Salt tuz tanelerinin uçuştuğunu görmek için tuzluğu sallıyor, oyun oynuyordu. Silanti koşa koşa yanımıza geldi. Ne sallıyorsun tuzluğu öyle? Ekmekle birlikte bir tabağa koyacaksın, tabağa. Gülmesini gizlemek için bir de eğildi Silanti. Ah şu bacaksızlar, dedi, sonra bana döndü. Ne yedireceğiz bunlara, diye sordu. Neyse ki o anda Ekaterina Grigoryevna göründü de beni o güç durumdan kurtardı. Şu işleri siz yapın ne olur, dedim ona. Saatlerdir onları arıyorum. Bu ekmeği sabahın köründen beri toplulukta oradan oraya gezdiriyorlar. Hadi gelin benimle. Her şey yoluna gider, üzülmeyin. Biz kızların odasındayız, gerekirse çağırın. Yalın ayak komutanlar koşarak büroya geldi. O mutlu günlerin komutanlar listesi hala bir kenarda durur. Şöyleydi. 1. müfreze, ayakkabıcılar komutanı Gud. 2. müfreze, seyisler komutanı Bratchenko. 3. müfreze, sığır çobanları komutanı Oprişko. 4. müfreze, marangozlar komutanı Tarantes. 5. müfreze, kızlar komutanı Nochevnaya. 6. müfreze, demirciler komutanı Belukin. 7. müfreze komutanı Vetkovski. 8. müfreze komutanı Karabanov. 9. müfreze değirmen komutanı Osatçi. 10. müfreze domuz bakıcılar komutanı Stupitsin. 11. müfreze küçükler komutanı Georgievski. Komutanlar kurulu sekreteri Kolya Verşnev. Değirmen yöneticisi Kudlati. Kiler sorumlusu Alyoshka Volkov. Tarım uzmanı yardımcısı Olya Voronova. Aslında komutanlar kurulunda daha birçok kişi bir araya gelirdi. Gençlik kolunun üyeleri Zadarov, Jorka, Volkov, Volokov, Burun da toplantılarımıza katılma hakkına sahipti. Ayrıca o saçlarını toplulukta artmış eskiler, yani Prikotko, Soroka, Golos, Çobot, Ovçarenko, Fedorenko, Korito da kurulun doğal üyesiydi. Bir de yerlere çömelen, eteklere yapışan bir meraklılar topluluğu vardı. Ufaklıklar, Mitka, Vitka, Toska ve Vanka Şelaputin bu toplantıları hiç kaçırmazlardı. Kurul toplantılarına Kalina Ivanoviç ile Silanti Semyoviç'in yanı sıra öğretmenler de katılırdı. Hiçbir toplantıda herkese yetecek denli iskemle sağlanamazdı ve bu yüzden üyeler pencere pervazlarında oturur ya da dışarıda ayakta durur, pencerelerden başlarını uzatarak toplantılara katılırlardı. Kolya Verşnev oturumu açtı. 10-12 çocuk görücülerin başına üşüşmüştü. Bu durum konuklarımızın bir yığın çıplak kol ve bacak karşısında resmiyeti biraz elden bırakmalarına yol açtı. Komutanlara görücülerin geldiğini açıkladım. Komutanlar kurulu durumdan çoktan haberliydiler. Çünkü Pavel Pavlovic ile Olya'nın uzun süredir arkadaşlık ettiğini herkes biliyordu. Verşnev adet yerini bulsun diye Olya'ya sordu. Pavel ile evlenmek istiyor musun? Olya'nın yüzü azıcık kızardı. Tabii istiyorum. Lapot hemen suratını astı, kızı azarladı. Öyle söylenir mi hiç? Direneceksin ki seni razı etmeye çalışalım. Yoksa işin zevki çıkmaz ki. Zevki mevki bırakın şimdi, dedi Kalina Ivanoviç. İş konuşacağız. Şimdi açık açık söyleyin baylar. Mal mülk konusunda ne düşünüyorsunuz? Osip Ivanoviç bıyığını burdu. Durum şu, dedi. Razı olursanız düğünü ve evlenme törenini üstümüze alırız. Sonra genç çift ihtiyarlarla birlikte oturacak. Birlikte oturacaklarına göre de mal mülk herkesin malı mülkü olacak. Peki o yeni ev kimin için yapıldı, diye sordu Karabanov. Orada Mikhail oturacak. Ama Pavel en büyük oğulları değil miydi? Evet, en büyük, doğru elbet. Ama ihtiyar öyle istedi. Yani bakın, Pavel topluluktan biriyle evleniyor. Kız topluluktansa ne olmuş, diye gürüldeli Koval. Osip Ivanoviç ne diyeceğini şaşırdı bunun üzerine. Kuzma Petrovic kamıştan yapılma düdük ötüşünü andıran sesiyle şöyle dedi. Bakın durum şöyle. Pavel Ivanoviç diyor ki, bu evi çekip çevirecek bir kadına gerek var. Gelin, ben kayınpederini baba bilir, birlikte bir aile olarak geçinir gideriz. Öyle diyor. Mikhail Sergei Greçane'nin kızını alıyor, tamam mı? Oysa sizinki bu eve gelin gelecek. Pavel Pavlovich böyle istiyor. Bu gidişle kabak aramaya çıkacağız galiba diyerek elini salladı Karabanov. Pavel Pavlovich'in ne istediği bizi ilgilendirmez ki. Bu yalnızca onun 5 para etmediğini gösterir. Komutanlar kurulu Olya'yı öyle başından atar gibi veremez. Sizin o dediğinizin kızı ihtiyar kurta ırgat olarak vermekten farkı yok. Kolka kaşlarını çatarak Semyon dedi. Peki peki. Kurt sözünü geri alıyorum. Şimdi onu bırakalım, şu sizin evlenme töreni dediğiniz şey de ne oluyor? Her şeyin bir yolu var. Daha kimse papazsız evlenmedi. Böyle bir şey köyümüzde daha hiç olmadı. Eh, bu birincisi olur öyleyse dedi Koval. Kuzma Petrovich sakalını kaşıdı. Neyin olup neyin olmayacağını kim bilebilir ki? Bize göre doğru değildir papazsız evlenmek. Günah içinde yaşamakla bir tutulur. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Herkes aynı şeyi düşünüyordu. Evlilik gerçekleşmeyecekti. Bense işlerin yolunda gitmemesi durumunda çocukların görücüleri törenle uğurlamasından korkuyordum. Olya, seni bir papazın evlendirmesini istiyor musun diye sordu Kolya. Ne? Aklını mı kaçırdın sen? Gençlik kolu üyesi olduğumu unutuyorsun galiba. Görücülere papaz mapaz yok dedim. Başka bir şey isteyin. Nereye geldiğinizi baştan biliyordunuz değil mi? Bizim kilise düğününe razı olacağımızı nasıl aklınızdan geçirebilirsiniz? Silanti ayağa kalktı. Bir söylev çekmek istediğini belirtmek üzere parmağını kaldırdı. Silanti konuşmak mı istiyorsun diye sordu Kolya. Bir şey sormak istiyorum. Tamam sor. Kuzma nasıl derler, düş peşinde koşan kuruntulu bir adamdır. Osip Ivanoviç'e sor bakalım, o kömür çuvalları ne işine yararmış? Papaz yerine besili bir domuzu yeğlemez mi acaba? Bırak şu papazları diye güldü Stamuka. Ava giderken papaza rastlarsam geri dönüyorum, uğursuzluk getiriyorlar. Yani bu papaz işi Kuzma'nın başının altından çıkıyor ha? Kuzma Petrovich güldü. Yok canım, bakın durum şöyle anlatayım. Dedelerimiz ve de onların dedeleri bu işi böyle yapmış. Pavel Ivanovich diyor ki, yoksul bir kız alıyoruz. Hani nasıl dersiniz? Hah, çeyiz miyiz getirmeyecek. Kalina Ivanovich yumruğunu masaya indirdi. Yavaş gelin bakalım diye gürledi. Böyle saçma sapan sözler konuşmaya ne hakkınız var? Karşımıza çıkıp hava basmaya kalkan bu zengin de kimmiş bakalım? Yani sizin o Pavel Ivanovich'iniz çamurdan bir kulübe yaptı diye böyle burnunuz mu büyüdü? Hahay. Asalak. Bir masasıyla 2 sandalyesi, dolabında da bir deri paltosu var diye kendini milyoner mi sanıyor yani? Kuzma Petrovich telaşlandı. Gene o düdük sesiyle öttü. Kimse hava basmıyor ki. Biz çeyizden söz ettik yalnızca. Siz nerede olduğunuzu biliyor musunuz şu anda? Topluluk öyle bir çeyiz verir ki sizin o kokmuş dedeleriniz mezarlarında rahat yatamaz, anladınız mı? Kuzma karşı koymaya kalktı ama pek sesi çıkmadı. Biz yalnız dedi kaldı.